Beşinci ayrım, sayfa 49. Çakal, Frederick Forsyth. O akşam alacakaranlık geceye dönüşürken Londra'dan gelen Bey adın Vanguard uçağı Viyana'nın Schwechat havaalanına iniyordu. Arkalarda ve lumbozun yanındaki koltuğuna rahatça yerleşmiş bulunan sarışın İngiliz, gitgide alçalan uçağın altından hızla geçip giden ışıkları seyrediyordu. Son dakikada hafifçe aydınlanan çimenler, uçuş pistinin iki yanındaki numaralı panolar ve ışıklar kayboldu. Yerlerini kara ve parlak çimentonun şeridi aldı. Sonunda tekerlekler yere değdi. Başarılı bir inişteki düzenliliği seviyordu, düzeni severdi. Piccadilly'deki Fransız Turizm Bürosu'nda görevli genç Fransız onu kuşkulu bir bakışla süzdü. Öğlende gelen telefondan beri kendini oldukça sinirli hissediyordu. Bir yıl kadar önce Paris'te tatilini geçirirken OAS'nin emrine girmeyi teklif etmişti. O günden beri de kendisine sadece Londra'daki çalışma masasının ardında oturması söylenmişti. Telefon ya da mektupla verilecek talimat gerçek adına yollanacak ama sevgili Pierre sözleriyle başlayacak ve hemen yerine getirilecekti. O günden bu 15 Haziran'a kadar hiç ses çıkmamıştı. Telefon memuresi Viyana'dan ihbarlı arandığını söylemiş, Fransa'da aynı adı taşıyan şehirle karıştırmaması için de Avusturya demişti. Meraklanıp cevap vermiş ve bir sesi sevgili Pierre dediğini duymuştu. Şifreli adını hatırlaması için epey zaman geçmesi gerekmişti. Öğle yemeğinden sonra başının ağrıdığını bahane ederek işten çıkmış, South Audley Street yakınındaki bir apartmana gitmiş ve kapıyı açan İngiliz'e bir mesaj vermişti. Adam 3 saat içinde Viyana'ya gidecek uçağa binmesi gerektiğini öğrendiğinde hiçbir şaşkınlık belirtisi göstermemişti. Sakin sakin bir çanta hazırlamış, birlikte taksiye atlayıp Heathrow havaalanının yolunu tutmuşlardı. Fransız yol parasını nakit olarak ödemeyi unuttuğunu, yanına da sadece pasaportuyla çek defterini aldığını söyleyince, İngiliz hiçbir yorumda bulunmadan iki kişilik gidiş dönüş biletinin parasını vermişti. O andan sonra da aşağı yukarı hiç konuşmamışlardı. İngiliz Viyana'da nereye gittiklerini, kiminle ve niçin buluşacaklarını sormamıştı bile. Böylesi daha iyiydi. Çünkü Fransızın da bu konuda bir şey bildiği yoktu. Aldığı talimat Londra Havaalanı'ndan telefon etmek ve veya uçağıyla geleceğini bildirmek gerektiğiydi sadece. Uçaktayken Schwechat'a inildiğinde tanışma bürosuna uğraması rica edildi. Bütün bunlar sinirlerini bozmuştu. Yanında oturan İngiliz'in soğukkanlılığı onu sakinleştirecek yerde kuşkularını daha da arttırdı. Büyük Hol'deki danışma bürosunda nefis Avusturyalı memureye adını verdi. Kadın ardındaki evrak dolabını karıştırdı ve ona küçük bir kart uzattı. Kartın üzerinde sadece şunlar yazılıydı. 614-403 aranacak ve Schultz'e istenecek. Döndü ve holün dibindeki bir dizi telefon kulübesine doğru yürüdü. İngiliz omuzuna vurup üzerinde Vahsel yazılı kulübeyi gösterdi. Size bozukluk gerek dedi mükemmel bir Fransızcayla. Avusturyalılar bile bu denli cömert değildirler. Fransız kızardı. İngiliz duvar boyunca uzanan kapitone bir kanepenin ucuna ilişip sigarasını yakarken para değiştirebileceği yere doğru yürüdü. Başvurduğu adam bir dakika sonra birkaç Avusturya parası ve bir avuç bozuklukla döndü geldi. Hemen boş bir telefon kulübesine giren Fransız kartta yazılı numarayı çevirdi. Telefonun öbür ucundan Herr Schultz'e kesin ve açık bir sesle ne yapması gerektiğini bildirdi. Verilen bu mesaj sadece birkaç saniye sürdü ve konuşma kesildi. Genç Fransız kanepenin yanına döndü, sarışın adam başını ona doğru kaldırdı. ''Gidiyor muyuz?'' diye sordu. ''Gidiyoruz.'' Dönüp yürüyen Fransız üzerinde telefon numarasının yazılı olduğu kartı tortop edip yere attı. İngiliz bunu yerden aldı, açtı ve çakmağının alevine tuttu. Kağıt bir an parladı, sonra kül oldu. İngiliz külleri zarif süet papucunun topuğuyla ezdi. Hiç konuşmadan dışarı çıkıp bir taksi çağırdılar. Işık içinde yüzen şehrin merkezi yoğun trafik yüzünden kısmen felce uğramıştı. Taksinin Kleist pansiyonuna varması için 40 dakika geçmesi gerekti. Burada ayrılıyoruz. Sizi buraya getirmek, daha sonra taksiyle dönmek emrini aldım. Doğru 64 numaralı odaya çıkacaksınız. Sizi bekliyorlar. İngiliz başını salladı ve arabadan indi. Şoför soran bakışlarını Fransız'a çevirdi. Devam edin dedi Fransız ve taksi yeniden hareket etti. İngiliz bakışını üzerinde gotik harflerle sokak adının yazılı olduğu tabelaya çevirdi. Sonra kapının üzerinde büyük harflerle yazılı Kleist Pansiyonu adını süzdü. Ardından izmaritini atıp içeri girdi. Tezgahtaki memurun arkası dönüktü ama kapının hafif gıcırtısı dikkatini çekti. İngiliz ona yönelmeden doğru merdivene yürüdü. Adam arkasından seslenmek üzereydi ki ziyaretçi geri döndü. Kayıtsız bir baş işaretiyle katibi selamladı ve Guten Abend dedi. Guten Abend mein Herr cevabını verdi katip elinde olmaksızın. Ama sarışın merdivende kaybolmuştu bile. Görünürde hiç telaşsız basamakları ikişer ikişer çıktı. Birinci kat sahanlığında durdu ve koridora bir göz attı. Dipteki kapının üzerindeki 68 sayısını seçti. Kendisine doğru 4 kapı saydı. 64 numara aşağı yukarı 6 metre ötesindeydi. Koridorun solunda rengi atmış kırmızı bir kadife perde bir çeşit girintiyi gizliyordu. Yerin birkaç santim üzerinde kalan perdenin altından siyah bir papucun ucu çıkmıştı hafifçe. İngiliz geri dönüp aşağı indi. Bu kez katip merdivene bakarak onu bekliyordu. 64 numaralı odayı bağlar mısınız bana dedi İngiliz. Katip onu bir an süzdü sonra istediğini yaptı. Küçük telefon santraline dönüp telefonu açtı ve İngiliz'e uzattı. Goriliniz 15 saniyeye kadar deliğinden çıkmazsa geri dönüyorum dedi sarışın adam. Sonra telefonu kapayıp yeniden merdiveni çıktı. Sahanlığa varırken 64 numaranın kapısının açıldığını ve eşikte Albay Şazane'nin göründüğünü fark etti. Albay koridorun öbür ucundan İngiliz'i inceledi sonra hafifçe seslendi. Victor! Dev yapılı Polonyalı girintiden fırladı ve sırayla iki adama baktı. Tamam kendisini bekliyordum dedi Şazane. Polonyalı öfkeden kıpkırmızı oldu. İngiliz yürüdü. Şazane onu odasına soktu. Bu oda iş bulma kurumunun bürolarına dönmüştü. Üzeri kağıtlarla kaplı bir masanın iki yanındaki dik arkalıklı iskemlelerde Montclair ile Casson oturuyordu. Masanın ardında üçüncü bir iskemle daha vardı. Şazane'nin yardımcıları kendisini merakla incelerken İngiliz çevresine bakındı bir koltuk çekti ve masaya doğru döndürüp oturdu. Şazane Victor'la konuşmasını bitirince gözlerini konuğundan ayırmadan masanın ardına geçti, ağır ağır bir sigara yaktı. İlk bakışta İngiliz insanda iyi bir izlenim uyandırıyordu. Aşağı yukarı 1.80 boyunda 30 yaşlarında ince ve sağlam yapılıydı. Hiçbir özelliği olmayan ama düzgün ve güneşte yanmış bir yüzü vardı. Elleri koltuğun iki yanına sakin sakin dayanmıştı. Şazane'nin üzerinde çok soğukkanlı bir insan izlenimi bırakıyordu. Ama Şazane'yi asıl şaşırtan gözleriydi. Kaçamaksız bir içtenlikle insanın yüzüne bakan açık gözler. Dikkat edildiğinde bu gözlerin renkli bölümünde alışılmamış bir yan seziliyordu. Bulanık ve soluk gözlerin rengi griydi. Ama göz bebekleri o kadar küçüktü ki gözler büyümüş gibi geliyordu insana. Bu gözlerin her türlü anlamdan yoksul olduğunu anlaması için saniyeler gerekti Şazane'ye. Bu anlamdan yoksun bakış onda büyük bir tedirginlik uyandırdı. Kesin bir takım sistemlere göre gelişimini tamamlamış, bütün kişiler gibi önceden kestirilemeyen ve denetlenemeyen şeylere karşı içgüdüsel bir nefret duyuyordu. ''Kim olduğunuzu biliyoruz.'' diye söze başladı birden. ''Kendimi tanıtayım. Albay Mark Şazane.'' ''Biliyorum.'' dedi İngiliz. ''OAS'nin harekat bölümü başkanısınız. Siz aynı örgütün muhasebecisi, binbaşı René Montclair'siniz. Siz de örgütün Fransa'da iş gören kolunun reisi André Casson.'' Her birine hitap ederken sırayla üç adamın yüzüne baktı sonra bir sigara aldı. ''Şimdiden çok şey biliyor gibisiniz.'' dedi Casson. İngiliz arkaya doğru yaslandı ve bir duman bulutu üfledi. ''Baylar açık konuşalım. Ben sizin kim olduğunuzu biliyorum, siz de beni tanıyorsunuz. Hepimizin işi alışılmamış şeyler. Sizin peşinizde adam var, oysa ben izlenmeden gezip dolaşabiliyorum. Ben para için iş görüyorum, siz bir dava uğruna çalışıyorsunuz. Kısa kesmek gerekirse hepimiz profesyoneliz. Dolayısıyla kurnazlığın gereği yok. Hakkımda bilgi edindiniz. Bu tür bir soruşturmaya girildiğinde ilgili kişinin haber almaması mümkün değildir. Tabii ben de sizi neden bu kadar ilgilendirdiğimi öğrenmek istiyordum. Benimle ilgilenen örgütün ne olduğunu öğrenince British Museum arşivlerindeki Fransızca gazeteleri 2 gün süreyle karıştırmak bütün bilmek istediklerimi öğrenmeme yetti. Dolayısıyla bugün öğleden sonra adamınızın ziyareti beni şaşırtmadı. Tamam, kim olduğunuzu ve kimi temsil ettiğinizi biliyorum. Şimdi benden ne istiyorsunuz? Uzun süren bir sessizlik oldu. Casson ve Moncler bakışlarıyla şahzaneye bir şeyler danışmak istiyorlardı. Ama albayla katilin gözleri birbirinden ayrılmıyordu. Birincinin kuşkuları şimdiden yok olmuştu. İhtiyaç duyduğu gerçekten böyle bir adamdı. O andan sonra Moncler ve Casson çevredeki dekorun parçalarından başka şey değillerdi. Hakkımızda bilgi edindiğinize göre örgütümüzün hedefleri hakkında size bilgi vermekle vakit geçirmeyeceğim. Haklı olarak dava uğruna sözünü ettiniz. Bize göre Fransa şu sıra ülkemize leke süren ve şerefini ayaklar altına alan bir diktatör tarafından yönetilmektedir. Ancak bu diktatör ölürse kurduğu rejim devrilebilir. Fransa Fransızlara iade edilebilir. Taraftarlarımız 6 kere onu öldürmeyi denediler, başaramadılar. Biz de bu işi gördürmek için meslekten birine başvurmayı düşündük. Ancak paramızı döküp saçmak niyetlisi değiliz. Öğrenmek istediğimiz ilk şey böyle bir işin yapılıp yapılmayacağıdır. İngiliz'in gri gözlerinde bir parıltı kısaca yanıp söndü. Şazane son sorusunun cevabını almıştı bile. Yeryüzünde hiç kimse bir katilin attığı kurşundan kendini koruyamaz. De Gaulle herhangi birinden daha kolay vurulabilir. Tabii ki onu öldürmek mümkündür. Güç olan bu işi yapanın kendini kurtarmasıdır. Dava uğruna ölümü göze almış bir gözü dönükten iyisi bulunamaz tabii bu tür işlerde. Anladığım kadarıyla, diye ekledi hafif bir alaycılıkla, böyle bir adamı bulabilmeyi başaramamışsınız. Pont de Sen ve Petit Clamart suikastları başarısızlığa uğradıysa bunları sonuçlandırmak için kimse hayatını vermeye hazır değildi demektir. Şimdi de bu işi yapmaya hazır yurtsever Fransızlar, diye söze başladı Casson kendinden geçerek, ama Chazene onu bir hareketle susturdu. İngiliz bakışlarını Casson'a çevirmedi bile. Ya meslekten biri söz konusu olduğunda, diye sordu Chazene. Profesyonel biri inandığı şeyin etkisiyle harekete geçmez. Dolayısıyla daha sakin, daha ölçülü, aynı zamanda da her türlü kuruntudan yoksundur. Gelebilecek bütün tehlikeleri önceden hesaplamıştır. Dolayısıyla da başarıya ulaşma ihtimali herhangi birinden daha çoktur. Ama yalnız üzerine aldığı işi başarmasını değil, sağ salim kurtulmasını sağlayacak bir plan yapmadıkça yerinden kıpırdamayacaktır. Sizce de Gaulle'ü öldürüp sağ salim kurtulmayı sağlayacak böyle bir plan yapılabilir mi? Gözlerini pencereye diken İngiliz sigarasından birkaç nefes çekti. Yapılabilir, cevabını verdi sonunda. Böyle bir işe bol zaman ayırıp iyi hazırlık yapılabilirse mümkündür. Ama sizin gerçekleşmesini istediğiniz şey çok, çok güç olacaktır. Diğer hedeflerin çoğundan daha güçtür erişilmesi.
Neden diğerlerinden daha güç, diye sordu Moncler.
Çünkü de Gaulle tetikte bekler, hedef alındığını bilmektedir. Şu sıra bütün gizli servisler diken üstündedir. Başarılmasını istediğiniz görev de dolayısıyla özel bir güçlük ve tehlike göstermektedir. Bütün önceki başarısızlıklar sonrakilerin işini güçleştirmeye yaramıştır sadece.
Bir kiralık katil kullanma kararı verirsek, diye söze başladı Şazane.
Başka çareniz yok, diyen İngiliz onun sözünü kesti sakin sakin.
Neden? Sırf yurduna olan bağlılığından ötürü hayatını verebilecek adamlar var hala.
Evet, Vaten ve Kruşet hala hayatta, karşılığını verdi sarışın. El altında başka de Goelder ve Bastien Thierry'lerin bulunduğu da kuşkusuz. Ama beni buraya getirdiğinize göre adam vuracak kişilerden yana sıkıntıda bulundunuz anlaşılıyor. Bugün örgütünüze Fransız gizli servislerinden o kadar çok ajan sızmış ki böyle bir komployu başarıya ulaştırma ihtimaliniz yok. Dolayısıyla size dışarıdan biri gerek. Çözümü gereken son sorun kim? Kaça? Şimdi baylar, sanırım malı inceleyecek bol bol zamanınız oldu değil mi?
Şahzane yan göze Moncler'e baktı ve kaşını kaldırdı. Moncler başını salladı, Casson onu izledi. İngiliz kayıtsızca boşluğa bakıyordu.
De Gaulle'ü öldürmeye hazır mısınız diye sordu şahzane sonunda.
Boğuk bir sesle konuşmuştu ama sorusu yankılanıp odanın içini doldurmuş gibiydi. İngiliz bakışlarını yeniden ona yöneltti. Gözleri yine her türlü anlamdan yoksundu.
Evet, ama bu iş çok pahalıya mal olacak.
Kaça diye sordu Moncler.
Kabul edin ki böyle bir işi insan hayatında bir kere yapar. Kurtulma imkanları son derece zayıftır. Dolayısıyla da bu işi yapacak kişinin hayatının sonuna kadar geçinebilecek ve intikam almak isteyenlerden kendini koruyabilecek kadar para alması gerekir.
Fransa'yı ele geçirdiğimizde dedi Casson para yönünden.
Peşin dedi İngiliz sözünü keserek. Yarısı önce, yarısı iş başarıldıktan sonra.
Ne kadar diye sordu Şazanet.
Yarım milyon.
Şazanet Moncler'e bir göz attı, o yüzünü buruşturdu.
Çok fazla, yarım milyon yeni frank.
Yarım milyon dolar dedi İngiliz.
Yarım milyon dolar diye bağırdı Moncler iskemlesinden fırlayarak. Deli misiniz?
Hayır dedi İngiliz sakin sakin. Bu işi yapacakların en iyisiyim, dolayısıyla da en pahalısı.
Herhalde daha akla yakın şartlar bulmamız mümkündür dedi Casson alaycı bir sesle.
Evet dedi İngiliz heyecansız, daha ucuz kişiler bulabilirsiniz. Ama peşin ödenen %50'yi ceplerine atıp kaybolacaklarını ya da sonradan bu işe girişmemek için bir takım nedenler bulacaklarını göreceksiniz. En iyisi kullanıldı mı fiyatı da ödenir. Fiyat da yarım milyon dolardır. Fransa'yı ele geçirmeyi düşündüğünüze göre ülkenize fazla değer biçmiyorsunuz gibime geliyor.
Bir an ses çıkarmayan Şazane yediği darbeyle sarsıldığını ortaya koydu.
Tam isabet dedi. Yalnız bütün sorun elimizde nakit yarım milyon dolar bulunmaması.
Tahmin etmiştim. İşin yapılmasını istiyorsanız bir yerden bu parayı bulmalısınız. Benim bu işe ihtiyacım yok, bilmenizi isterim. Son anlaşmam yıllar boyu rahat yaşamamı sağlayacak kadar para getirdi. Ama kesinlikle bu işlerden elimi eteğimi çekecek kadar para alabileceğimi düşünmek hoşuma gidiyor. Dolayısıyla bu fiyata olağanüstü tehlikeleri göze almaya hazırım. Burada hazır bulunan dostlarınız daha fazlasını istiyorlar. Fransa'nın kendisini istiyorlar. Ama bu iş için göze almaları gereken tehlike onları üzüyor. Özür dilerim. Bu fiyat size göre yüksekse çok kötü sonuçlar veren her zamanki yollara başvurun.
Sigarasını külliğe bastırıp yerinden doğruldu. Şazane de onunla aynı zamanda ayağa kalktı. Oturun, parayı bulacağız. Yerlerine oturdular.
Peki dedi İngiliz, ama bir takım şartlarım daha var.
Sizi dinliyorum.
Bir yabancıya ihtiyaç duymanızın nedeni Fransız yetkililerinin faydalandığı örgütten dışarı devamlı haber sızmasıdır. Bu görüşmeden kaç kişi haberli? Bir yabancıyla dolayısıyla benimle anlaştığınızı kimler biliyor?
Sadece bu odada gördüğünüz 3 kişi. Bu fikir Bastien Thierry'nin kurşuna dizilmesinden sonra aklıma geldi. Bütün girişimleri ve soruşturmayı ben yaptım. Başka kimsenin haberi yok.
İyi, özellikle de bu tutumu değiştirmemek gerek dedi İngiliz. Bu işle ilgili bütün belgeler, bütün kağıtlar yok edilmeli. Şubat ayında Argo'nun başına gelenler göz önünde tutulursa, içinizden biri tutuklandı ve kendimi her türlü borçtan sıyrılmış sayarım. Dolayısıyla güvenliğinizi sağlamak ve anlaşma sonuçlanana kadar korunmanızı sağlama almak zorundasınız.
Kabul dedi Şazane, biraz sabırsızlanır. Başka?
Planı yalnız ben hazırlayıp uygulayacağım. Ayrıntılarını kimseye, sizlere bile söylemeyeceğim. Kısacası ortadan kaybolacağım. Bir daha benden söz edildiğini duymayacaksınız. Londra'daki telefon numaramla adresimi biliyorsunuz. Ama harekete geçmeye hazır olunca oturduğum daireyi bırakacağım. Nasılsa ancak çok acele görüşülmesi gereken bir durum olunca beni evimden arayacaksınız. Geri kalan işlemler için en ufak bir bağlantı kurulmayacak. İsviçre'deki bankamın adını size bırakacağım. 250 bin dolarlık ilk taksitin yatırıldığını bankam bana bildirince kendimi de tam anlamıyla hazır hissettiğimde harekete geçeceğim. Kimden gelirse gelsin ne baskı ne de talimat kabul ederim. Ve sadece kendi yargılarıma göre davranırım, kabul mü?
Kabul. Ama Fransa'daki ajanlarımız bilgi yönünden size değerli yardımlarda bulunabilirler. Bazıları çok önemli görevlerde.
İngiliz bir an düşündü. Peki, hazır olduğunuzda bana postayla bir telefon numarası gönderin. Fransa'nın neresinde olursam olayım, kolayca arayabilmem için tercihan Paris'te olsun. Bulunduğum yeri kimseye söylemeyeceğim. Bu numarayı sadece başkanın çevresinde alınan son güvenlik tedbirlerini öğrenmek için isteyeceğim. Ama telefonda karşıma çıkacak adam Fransa'da ne yaptığımı bilmemeli. Kendisine sadece sizin hesabınıza bir iş gördüğümü ve yardımına ihtiyacım olduğunu söyleyin. Ne kadar az şey bilirse o kadar iyidir. Bana bilgi verecek bir kademe olsun sadece, yeter. Bunlara da evet diyor musunuz?
Tamam. Yardımcısı, sığınacak bir yere ihtiyaç duymadan tek başınıza iş görmek istiyorsunuz. Siz bilirsiniz. Sahte kimlikleri ne yapacaksınız? Elimizin altında çok usta iki kalpazan var.
Gerekli sahte kimlikleri kendim sağlarım. Teşekkürler.
Casson araya girdi. Fransa'da elimin altında Alman işgali sırasındaki mukavemet hareketini andıran bir şebeke var. Size faydalı olursa bütün şebekeyi emrinize verebilirim.
Hayır teşekkürler. Hiç ortaya çıkmamak tek güven kaynağım. Elimin altındaki en iyi silah.
Diyelim ki bir aksilik oldu. Kaçmak zorunda kaldınız.
Siz yol açmazsanız aksilik olmaz. Örgütünüzle bağlantı kurmadan beni buraya getiren nedenlerle örgütçe tanınmadan iş göreceğim. Çünkü örgütünüzde ajan ve muhbirden geçilmiyor.
5. ayrımın sonu. Sayfa 60.